Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 15 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur. Bir genç annesinin sözünü dinlemedi. Dertli kadının yüreği yandı. Annesi, evladını yola getirip sözünü dinletmekten aciz kalınca, vaktiyle onu ninnilerle uyutup büyüttüğü beşiğini getirerek önüne koydu ve şöyle dedi. Ey eski halini unutan vefasız evladım! Sen sabahlara kadar ağlayan aciz bir yavrucağız değil miydin? Geceleri senin için uyumazdım. Şu beşikteyken hiçbir şeye gücün yetmez, yüzüne konan sineği bile kovamazdın. Şimdi büyüdün, güçlü kuvvetlisin. Fakat bir sineğe bile gücünün yetmediği o günleri unutma. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde buyuruyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine üf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazuyla kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle merhamet eyle diyerek dua et. İsra 23-24. Allah'a iman ve ibadetten sonra gelen en mühim vazife, anne babaya iyi davranarak onların gönüllerini hoş tutmaktır. Allah'a isyanı emretmedikleri müddetçe onlara itaat edip hürmetkar olmaktır. Zira kul hakları içinde en mühim olanı ana baba hakkıdır. Öyle ki bu hak ölçüye gelmeyecek derecede büyüktür. Bunun için anne babaya hürmet, muhabbet ve vefa hususunda kusur etmemek, bilakis onlara daima nazik davranıp hayır dualarını almak gerekir. Şayet vefat etmişlerse onlar adına hayırlarda bulunup dua ve istiğfar ederek kendilerine bir sadakayı cariye olmaya gayret etmek İslam ahlakının en tabii bir gereğidir. Bilhassa evlat yetiştirmekte en büyük çileyi anneler çeker. Ailede babaların yorgunluklarını, evlatların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek en büyük fazilet cevheri anne yüreğidir. Aile fertlerinin her türlü sıkıntıları annelerin şefkatli nazarlarıyla zahil olur. Evlatlara huzur ve saadet namelerini aksettirecek, ana kalbinden daha ince, daha derin ve daha duygulu bir mekan var mıdır? Anne kalbinin sıcaklığına olan hasretini Necip Fazıl ne güzel dile getirir. Ağlayın, su yükselsin, belki kurtulur gemi. Anne seccaden gelsin, bize dua et emi. Saliha bir annenin ruhundaki şefkat ve merhametin enginliğini tam manasıyla tarif edebilecek bir kelime yoktur. O anne ki evladı için yaşama zevkini bir kenara bırakıp yaşatma sevdasına gönül vermiş, gerektiğinde yemeyip yedirmiş, evladını uyutmak için nice gecesini uykusuz geçirmiştir. Hayatın fırtınalarında yavrusunun üzerine bir toz konmasın diye kendi hayatını terk eden, evladının iki cihanda da huzura ermesi için gayret sarf eden saliha bir anne ömürlük bir teşekküre layıktır. Bunun içindir ki bir görüşe göre Türkiye coğrafyası toplumu abad eden anneleri taltif maksadıyla Anadolu diye isimlendirilmiştir. Yine Bağdat'ın muhteşem bir medeniyet merkezi olduğu zamanlarda ana gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz denilerek o şehrin kadru kıymeti ancak annelerin müstesna mevkiine benzetilerek ifade edilebilmiştir. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur. Anne hakkına dikkat et, onu başında taşı. Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, evlatlar dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. saliha bir anne, ilahi kudretin insanoğluna lütfettiği bir rahmet kucağıdır. Bizleri bir müddet karnında, sonra kollarında, ölünceye kadar da kalbinde taşıyan annelere hürmet ve muhabbet hususunda onlara denk olacak başka bir varlık yaratılmamıştır. Bu bakımdan annenin hakkı babadan da önce gelir. Nitekim bir sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine en iyi davranılması gereken kimdir?" diye sorduğunda, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Annen, sonra annen, daha sonra yine annen, sonra baban, daha sonra da sana en yakın olan akraban," buyurmuştur. Yaşlı anne babaya hizmette bulunup onların hayır duasını almak, Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbeden çok faziletli bir salih ameldir. Şu meşhur kıssa bu hakikati ne güzel izah etmektedir. Musa aleyhisselam bir gün, "Ya Rabbi, cennette benim komşum kim olacak bana bildir de gidip onunla görüşeyim," dedi. Musa aleyhisselama şöyle vahiy geldi. "Falan beldeye git. Orada çarşının başında bir kasap dükkanı var. O dükkanın sahibi benim veli bir kulumdur. Yalnız bilesin ki onun çok mühim bir işi vardır. Çağırırsan gelmez. İşte o senin cennetteki komşundur." Musa aleyhisselam hemen bildirilen yere gitti. Kasabı buldu ve ona, "Ben sana misafir geldim," dedi. Kasap Musa aleyhisselamı tanımıyordu. Ona, "Hoş geldin," dedi. Nazik bir dille bir müddet oturup beklemesini rica etti. Dükkandaki işi bitince de onu alıp evine götürdü. Evinin baş köşesine oturtup pek çok ikramda bulundu. Musa aleyhisselam ev sahibini dikkatle takip ediyordu. Onun ocakta et pişirdiğini gördü. Et pişince onu küçük küçük parçalara ayırdı. Bunları tabağa koyup bir kenara bıraktı. Sonra bir et parçası daha çıkarıp onu da Musa aleyhisselama ikram etti. Ardından, "Benim mühim bir işim var. Sen beni bekleme, yemeğini ye," diyerek yanından ayrıldı. Kasabın hangi salih amelle cennette kendisine komşu olacağını öğrenmek isteyen Musa aleyhisselam, bu mühim işin ne olduğunu merak ederek onu gizlice takip etti. Kasap, Musa aleyhisselamın yanından ayrıldıktan sonra yan odaya geçti. Duvarda asılı duran büyük bir zembili, hasır sepeti indirdi. Zembilde çok ihtiyar, mecazsiz bir kadın vardı. Kadına küçük küçük parçaladığı etleri yedirdi. Karnını güzelce doyurduktan sonra altındaki kirli bezleri aldı. Yerine temizlerini koydu. Kirli bezleri yıkayıp astıktan sonra ellerini yıkayıp Musa aleyhisselamın yanına geldi. Misafirinin henüz yemeğe dokunmadığını görünce, "Niçin yemeğe başlamadınız?" diye sordu. Musa aleyhisselam, "Sen bana zembilin sırrını söylemedikçe bir lokma bile yemem," dedi. Ev sahibi meseleyi izah etmek durumunda kaldı. "Madem ki merak ettiniz, anlatayım. Zembildeki benim annemdir. Çok yaşlı olduğu için takatten düştü. Evde bakacak başka kimsem de yok. Evleneceğim fakat hanımımın annemi incitip onu üzmesinden korktuğum için evlenemiyorum. İşe gittiğimde herhangi bir hayvanın kendisine zarar vermemesi için de onu zembile koydum. Her gün gelip iki öğün yemek yediriyorum. Diğer hizmetlerini de görüp gönül rahatlığıyla işime gidiyorum." Bunun üzerine Musa aleyhisselam dedi ki, "Ancak anlamadığım bir şey daha var. Sen annene yemek yedirip su içirdikten sonra dudaklarını kıpırdatıp bir şeyler söyledi. Sen de amin dedin. Annen ne söyledi ki amin dedin?" Ev sahibi, "Annem her hizmet ettiğimde Allah seni cennette Musa aleyhisselama komşu eylesin," diye dua eder. "Ben de hiç ihtimal vermediğim halde bu güzel duaya amin derim. Ben kimim ki o büyük peygambere komşu olabileyim?" karşılığını verdi. O zamana kadar kim olduğunu gizleyen Musa aleyhisselam buyurdu ki, "Ey Allah'ın sevgili kulu, ben Musa'yım. Beni sana Allah Teala gönderdi. annenin rızasını kazandığın için cenneti âlâyı ve orada bana komşu olmayı da kazandın. Ne mutlu anne babasının hoşnutluğunu kazanan, her vesileyle onların hayır dualarını alabilen salih kullara. Buna mukabil anne baba duasını alma fırsatını değerlendiremeyen, hatta Allah korusun onlara eza ve cefa ederek beddualarına müstahak olanlara da ne yazık. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mühim bir ikaz hadedinde şöyle buyurmuştur. Anne ve babasına veya onlardan sadece birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kimse perişan olsun, perişan olsun, perişan olsun. Asr-ı saadette yaşanan şu misal de çok ibretlidir. Ashab'tan Alkame isminde mücahit ve müttaki bir genç vardı. Ne zaman Allah yolunda bir hizmet olsa hemen koşar ve büyük bir şevkle ifa ederdi. Onun bu güzel hali, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de iltifatlarını mucib olmuştu. Lakin ecel gelip çattığında bu genç kelime-i şehadeti söyleyemez oldu. Durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bildirdiler. Allah Resulü bu gencin yanına giderek ne olduğunu sordu. Alkame, ya Resulallah, kalbime kilit gibi bir şeyin takılı olduğunu hissediyorum, dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, etrafındakilere bu gencin kelime-i şehadet getirmesine mani olan herhangi bir kusuru olup olmadığını sordu. Araştırdılar ve o gencin annesine eziyet ettiğini, annesinin de ona dargın olduğunu öğrendiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dargın anneyi çağırttı ve ona, ''Bir kimse büyük bir ateş yaksa da oğlunu içine atmak istese razı olur musun?'' diye sordu. Dertli anne, ''Hayır ya Resulallah, razı olmam.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Öyleyse onun sana karşı kusurlarını bağışla, annelik hakkını helal et.'' buyurdu. Alemlerin Efendisi'nin evladına gösterdiği bu eşsiz şefkat karşısında gönlündeki merhamet pınarı coşan mahzun anne, oğlunun bütün kusurlarını affetti, hakkını helal etti. Bu af ve merhametin bereketiyle yüreğindeki kilitlerden kurtulan Alkame, kelime-i şehadeti eksiksiz olarak söyledi, huzur içinde ruhunu teslim etti. Bize bir bardak su ikram edene bile teşekkür etmek bir insanlık vazifesiyken, fedakar anne ve babalar, engin bir sevgi ve saygıya, senede bir günlük değil, ömürlük bir teşekküre layıktırlar. Bugün kapitalist ve pragmatist düzen, insanların duygularını istismar ederek bunu daha büyük bir maddi kazanca dönüştürebilmek için Anneler Günü, Babalar Günü gibi bazı günler icat etmiş bulunmaktadır. Halbuki senede bir gün küçük bir hediye alıp sonrasında ihmal etmek, anne baba hakkına riayet etmek değildir. Bu ancak vicdanını rahatlatmak için kendini kandırmaktır. Bir Müslüman için her gün anneler babalar günüdür. Her gün onlara iyilik, ihsan ve hizmette bulunarak gönüllerini alma günüdür. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur, ''Evladını sen düşünmezsen başkaları düşünür.'' Yani onu baştan çıkarırlar. Evladını talim ve terbiyesi için teslim ettiğin kişiye çok dikkat et. Zira fena huylu bir eğitimci, öğrencisini de kendisi gibi yapar. Evimize bir eşya alacağımız zaman bile kalitesini, sağlamlığını, özelliklerini araştırıyor, kullananların tecrübe ve kanaatlerine dikkat ediyoruz. Ciğerparelerimiz olan evlatlarımızın şahsiyet inşasında mühim bir yeri bulunan okul, öğretmen, arkadaş çevresi ve mahalle gibi hususları belirlerken de titizlik gösterip seçici olmamız elzemdir. Günümüzde pek çok anne baba, evlatlarımız elden gidiyor diye şikayet ediyorlar. Fakat evvela şunu sormak gerekiyor. Evladına ne verdin ki, ne bekliyorsun? Manevi terbiyesi hususunda daha küçük yaşlarından itibaren evladına ne kadar vakit ayırdın? onun manevi gıdasını alabilmesiyle ne kadar ilgilendi? Ona Kur'an ve sünnet kültürünü kazandırabildin mi? Dini tahsil alabilmesi için göndereceğin mektepleri, kursları, hocaları ihtimamla seçtin mi? Onları zamane şerlerinden, bilhassa da televizyonun menfi programlarından, internetin süfli adreslerinden, kötü arkadaş çevrelerinden koruyabildin mi? Şunu unutmayalım ki, evlatlarımızın talim ve terbiyesine dair gayretleri ihmal edersek, yahut bu hizmetleri ehil olmayanların ellerine bırakırsak, bizim evlatlarımız zamanla başkalarının nesilleri haline gelirler. Nitekim ayet-i kerimede şeytanın mallara ve evlatlara ortak olacağı ifade ediliyor. Bugün de evladın sırf biyolojik anne babası olmak kafi gelmiyor. Zira evlatların ruhunu şeytan emziriyorsa, dimağını ehli küfür besliyorsa, o evlatlar bir müddet sonra öz kimliklerinden uzaklaşarak din ve medeniyetlerine yabancılaşıyorlar. Bu merhaleden sonra biyolojik yakınlığın da hiçbir kıymeti kalmıyor. Dolayısıyla bugün bir anne babanın vazife ve mesuliyeti evladının sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret olamaz. Eskiden mekteplerde bulaşıcı hastalıklara karşı talebelere muhtelif aşılar yapılıyordu. Bugün de evlatlarımızın ruh sağlığı, manevi sıhhati ve gönül dünyalarının selameti için onlara geç kalmadan İslam, iman, takva ve güzel ahlak aşıları yapmalıyız. Allah ve Resulullah muhabbetini onların tertemiz yüreklerine işlemeliyiz. Bu şekilde onları dış dünyanın bulaşıcı şerlerinden korumaya gayret etmeliyiz. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur, kırda oturan bir adamın ayağını bir köpek ısırdı. Hem de öyle kızgınlıkla bir ısırış ki köpeğin dişlerinden kan damladı. Zavallı adam ayağının acısından yatamazken küçük kızı babasına sert sert çıkışarak dedi ki, ''Babacığım, senin dişin yok muydu? Sen de onun ayağını ısırsaydın ya.'' Babası ayağının acısından ağlarken güldü ve dedi ki, ''Yavrucuğum, doğru, benim de dişlerim var ve köpeğin ayağını ısırmaya da gücüm yeterdi. Ama dişlerimin köpeğe dokunmasına gönlüm razı olmadı. Hatta kılıçla kafamı kesecek olsalar yine de köpeğin ayağını ısırmam imkansızdır. İnsan namertle savaşabilir, lakin insan olan köpeklik yapamaz. İnsan insandır, köpek de köpek. Her asırda olduğu gibi bugün de İslam'a ve Müslümanlara karşı pek çok sahada alçakça saldırılar yapılıyor. Müslümanlar olarak bu hayasızca akınlara karşı mücadele ederken nasıl davranmamız gerektiğini tayin edecek olan nefsimiz değil, Kur'an ve sünnet ölçüleridir. Batıl ehli yakıp yıksa da, gayri insani ve gayri ahlaki usullere başvursa da, Müslümana yakışan savaşta bile hakka, hukuka, kitaba uymaktır. Şu hadise bu hakikati ne güzel izah eder. 1992-1995 yılları arasında dünyanın gözleri önünde katliam ve vahşetlere maruz bırakılan Bosna'nın büyük mücahit ve mütefekkir lideri Alija İzzet Begoviç'e bir gün askerlerinden biri gelerek, ''Sırplar bizim namusumuza saldırıyorlar, sivilleri acımadan katlediyorlar, kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı vahşice öldürüyorlar, buna bigane kalmamalıyız.'' der. Alija İzzet Begoviç ise şu veciz cevabı verir, ''Sırplar bizim öğretmenimiz değiller, biz de zalimlerden olursak zulme karşı savaşmamızın bir manası kalmaz.'' Biz kitaba uyacağız. Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir. Ben Avrupa'ya sulh müzakereleri için giderken başım önüme eğik gitmiyorum. Çünkü biz çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Hiçbir kutsal mekana saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de Batı'nın gözü önünde ve Batı medeniyeti adına. Velhasıl Müslüman, düşmanla mücadelesinde bile ilahi ve nebevi düsturlarla hareket etmek mecburiyetindedir. İslam düşmanları alçaklık, namertlik, zulüm ve vahşet sergiliyorlar diye bir mümin de zalimleşemez. Gayri insani bir mücadele tarzını benimseyemez. Zira mümin nefsini tatmin için değil, Allah'ın rızasını tahsil için yaşayan insandır. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur: "Her Ademoğlu hayvandan üstün değildir. Fena insan canavardan daha fenadır. Akıllı ve iyi ahlaklı kimse hayvana tercih edilir. Yoksa halka saldıran insan hayvandan üstün olamaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolda giderken bir grup insana rastlamıştı. Bunlar binek hayvanlarının üzerinde oldukları halde durmuş, muhabbet ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyurdu: "Hayvanlarınıza onları yormadan güzelce binin ve kullanmadığınız zamanda güzel bir şekilde bırakıp istirahat ettirin. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için kürsü edinmeyin. Nice bilinen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır ve Allah Teala'yı ondan daha çok zikretmektedir." Cenab-ı Hak insanoğlunu ahsen-i takvim, en güzel bir kıvamda yaratmış, eşref-i mahlukat, yaratılmışların en şereflisi ve mükerremi, üstünü kılmış, onu yeryüzündeki şahidi, halifesi ve dininin temsilcisi olarak istidat ve vasıflarla donatmıştır. Buna rağmen dünyaya gönderilme gayesini unutarak yanlış yollara sapan bir insan, bütün bu üstün vasıflara veda ederek hayvanlar gibi, hatta onlardan daha şaşkın bir vaziyette duçar olabilmektedir. Yani insan, vahyin muhtevasında yaşadığı zaman fazilet ve güzel ahlak semasının zirvelerine çıkabilirken, bunun zıddına, ilahi hakikatlere sırt çevirdiğinde ise zulüm ve rezalet bataklığının denaitine düşebilmektedir. Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun rahmetullahi aleyh buyurduğu gibi, "Herkes Cenab-ı Hakk'ın kulu değildir, mahlukudur. Hakiki kul olan Cenab-ı Hakk'ın emirlerini kamilen ifa eder ve nehilerinden külliyen sakınır. İşte kul budur. Yoksa gafletle vakit geçiren, ibadet ve taate ehemmiyet vermeyen kimseler kul olamazlar." Yani Hakk'a kulluk yüksek bir payedir. Bunu herkes hak edemez. Bunun gibi bedenen insan olarak dünyaya gelmiş bir kimsenin ruhen ve manen insan kalabileceğine dair herhangi bir teminatı yoktur. Nitekim bugün dünya sahnesinde insan kılığındaki iblislerin insanlık dışı vahşet, cinayet, katliam ve barbarlıklarını maalesef görüyoruz. Filistinli masumları orantısız bir güçle ve korkakça katleden, bir lokma ekmek alabilmek için yardım sıralarında bekleyen mazlumları namertçe kurşun yağmuruna tutan, evlerinden ettiği masum insanları çadırlarda bile rahat bırakmayıp alçakça bombalayan, vahşette sırtlanlara rahmet okutan Siyonistlerin insanlıktan nasibi olduğunu hangi vicdan sahibi iddia edebilir? Azizün züntikam olan Rabbimiz, tarihte zalim firavunları, Nemrutları, Adları, Semutları nasıl helak ettiyse, ıslahı mümkün olmayan günümüzün zalimlerini de kahru perişan eylesin. Ümmeti Muhammed'e tez zamanda uyanış, diriliş, birlik ve beraberlik, kuvvet ve izzet bahşeylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 15 başlıklı yazıyı paylaştık. Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2025 sayısından aktardık bu yazıyı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.